Ayrım 18.
Bunlardan birincisi, yürürlükte olan ilkokul programının bu çocukların durumu için kullanılabilir hale getirilmesi. İkincisi de okulda çalışmak için seçilen görevlileri bu tür çocukların gelişim sorunları ve öğretim yöntemleri konusunda yetiştirmekti. Bunları çözümlemek için haftada 3 gün Etimesgut'ta kalıp onlarla çalışıyor, geri kalan günlerde de Gazi Eğitim'deki görevimi sürdürüyordum. O yılın sonbaharında İzmir'den gelen 20 kadar ve Ankara çevresinden yazılan bir düzine öğrenciyle önce okulun yemek salonunda mütevazi bir açılış yapıldı. Bakan ve bakanlığın tüm ileri gelenleriyle öteki bakanlıklardan davetliler bu açılışı şereflendirmişti. Yaptığım kısa konuşmada bu girişimin milli eğitimde niceliğin yanı başında niteliğe de önem ve değer verilmeye başlanışının bir müjdecisi olduğunu vurgulamıştım. Ancak diz boyu tozla çevrili bir yapı köşesinde bu açılış törenini böyle nitelemen birçoğu için pek inandırıcı olmadı sanırım. Araç ve gerecin çok eksik ve yetersiz olmasına rağmen çalışma arkadaşları girişimin başarılı olması için her türlü iyi niyet ve çabayı gösteriyordu. O sırada UNESCO'ya bağlı olan Dünya Bireyli Komitesi'nin bir toplantısına katılmak için davet edildim. Bu toplantıda daha önce hazırlıkları yapılan bireyl ve simgelenmede bir düzenlik sağlamak için kesinleştirilmesi dışında bu alfabesi bulunmayan bazı diller içinde alfabe geliştirilecekti. 2 hafta süren bu çalışmalar sırasında çeşitli ülkelerin temsilcileriyle tanışmak ve yeni okulumuza araç gereç sağlama konusunda yararlı gelişmeler oldu. O kış haftanın bir kesimini Etimesgut'ta geçirmek hayli zor olmuştu. Eşim beni istasyondan banliyoya bindiriyor, Etimesgut'ta okuldan gelen birisi karşılıyordu. Hangi koşul altında olursa olsun bir başlangıç yapmayı göze almıştım. Fakat işe başladığımız yapının kuruluşu geliştirmeye hiç de elverişli olmadığı ortadaydı. Binanın derslikler olan kanadını ilkokul işgal ediyordu. Bize ise mutfak, yemekhane ve yatakhane kanadı düşmüştü. Sınıf yapmaya bir ölçüde elverişli 2-3 oda vardı. Çoğunluğu bekar olan öğretmenlerin ne okulda yatıp kalkması ne de köyde ev bulup yerleşmesi kolay değildi. Yapının öteki kanadını da almaya girişse köy okulu ortada kalacaktı. Kurumun ilkokul kesiminin ancak birkaç sınıfını örgütleyebilmiştik. Bunun üstüne ortaokul program ve sınıflarının da eklenmesi gerekiyordu. Öyle işlik, müzik odası yapmaya elverişli bir yer yoktu. Burası yaz köşesi, burası kış köşesi oynarcasına yemekhanenin her köşesini başka bir etkinlik için kullanıyorduk. Bütün kış diz boyu çamurlara bata çıka uğraştıktan sonra baharda bir ümit ışığı belirir gibi oldu. Gazi Eğitim'in beden eğitim bölümü bağımsız bir beden eğitim akademisi durumuna gelmek düşüncesiyle beden terbiyesi genel müdürlüğü ödenekleriyle enstitü alanı içinde 3 katlı bir bina yaptırmıştı. Kapalı jimnastik salonu da vardı. Bir süre bölüm öğrencileri bu yapıya aktarılmıştı. Fakat beslenme ve öteki yönetim sorunları yüzünden burayı boşaltıp eski yapıdaki yerlerine geri dönmüşlerdi. O sıralarda boş kalan bu yapıyı Birleşmiş Milletler'in Orta Doğu'da kurmayı tasarladığı halk eğitim merkezi için kullanma tasarıları ortada dolaşıyordu. Fakat her nasılsa başka bir Orta Doğu ülkesi el çabukluğuna getirip bu kurumu kapmayı başarmıştı. Sahipsiz kalan yapı boş bekliyordu. Körler okulunu buraya taşımak ve enstitüde kurulmasını tasarladığımız özel eğitim bölümü için uygulama okulu haline getirmek iyi bir çözüm olacaktı. Bu amaçla Sayın Tardu'nun kapısını aşındırmaya koyuldum. O da öneriyi benimsiyordu. Fakat birdenbire beden eğitimcileriyle çatışmaya girmeyi de istemiyordu. Her seferinde bana düşündüğün iyi ama işlev saatini beklemek gerekecek diyordu. Körler okulunu daha elverişli bir yere taşıyıp yerleştirmeyi sonuçlandırmadan Amerikan Kültür Ateşesi'nden bir davet aldım. O ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nca önderler ve uzmanlar faslından beni ve eşimi 4 ay süreyle alanımızda incelemeler yapmak için davet ediyorlardı. Bizi iyice duygulandıran bu daveti kabul etmenin çeşitli yararları olacaktı. Bir kez geçen 12 yıl içinde alanımda orada ne gibi gelişmeler olduğunu inceleyebilecek. İkincisi, Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu yolu ile okulun donatımı için gerekli araç ve gereçleri sağlamak olanakları vardı. Paris toplantısında bir ölçüde bunun zeminini de hazırlamıştım. Nihayet kurulmasını bakanlığın da benimsediği özürlü çocuklar için kurulmuş ve kurulacak okul ve hizmetlere öğretim ve yönetim personeli yetiştirmek için Gazi Eğitim'de açılması düşünülen özel eğitim bölümünde çalışma istekli uzmanlarla temas edip seçim yapabilecektim. Bu konuda New York'taki kültür ateşemize yazılmış, o da hazırlık araştırmalarına girişmişti. Fakat her şeyden önce bakanlığın bu daveti onaylaması gerekiyordu. Her nedense bu tür ziyaretler çoğu kimseye turistik geziler gibi görülür, kişi adına gelen davetlerden gocunulur, gitmek ya da gönderilmek istenen kişinin işini zorlaştırmak için her kademe görevlileri bütün engelleyici yeteneklerini harekete geçirirlerdi. Bereket versin o sırada özel eğitimciliği benim dışımda benimseyip savunan kimse yoktu. Gerçekte görevlendirilmem için bu da yeterli bir neden sayılmayabilirdi. Böyle bir fırsattan yararlanmak için özel eğitimci kesilmek isteyenler kolayca çıkardı ortaya. Bereket versin Sayın Tardu, bütün bu sorunları önleyerek karı koca birlikte gitmemiz için gerekli onayı çıkardı. Bu gezinin çekici bir yanı da uçakla oluşuydu. Daha önce ülke içinde ve bir kez de Paris'e uçak seyahati yapmıştım. Bu yeni aracın zaman ve uzaklık kavramını ne ölçüde değiştirdiğini biraz kavrar gibi olmuştum. Yolculuğu isti trenler ya da Hacı Davut vapurunda günlerce sağlanıp toz toplayarak yapmaya alışkın olan bizim kuşak için kahvaltıyı İstanbul'da edip öğle yemeğine Paris'te oturmak ilginç bir yaşantıydı. 1936'da Amerika'ya giderken günlerce karada ve denizde sallanmış, haftalarca Avrupa merkezlerinde aktarmalar yapmış, 4,5 günde de Atlantik'i aşabilmiştik. Bu bizse İstanbul'dan kalkıp Amsterdam'a gecelemiş, ertesi akşam havalanıp 10 saatlik bir uçuştan sonra New York'a gelebilmiştik. Bu hız benim açımdan çok çekiciydi. Nerelerden geçildiğini yeterince izleyemeden günlerce trenlerde sallanmaktansa içkinizi yudumlayarak birkaç saat içinde hedefe varmak küçümsenemeyecek bir kolaylıktı. Ancak karalar üstünde uçarken pek gerilime düşmediğim halde Atlantik'in uçsuz bucaksızlığı üstünde içimi yoğun bir tasanın kapladığını söylemeliyim. Karanlık sulara gömülü veren uçak kabuslarını içki bile yatıştıramıyordu. New York'a gelişimizde kendimizi önemli kişiler sanma kuruntusuna kapıldık. Gazeteciler, fotoğraf flaşları, sorular bana önce düzmece gibi gelmişti. Ertesi gün gazetelerde çıkan fotoğraf ve yazıları görünce gerçekten önemsendiğimize inanmak zorunda kaldık. Daha ilginci bunu izleyen telefonlardı. Eski tanıdıklardan birçoğu kaldığımız oteli öğrenmiş, çeşitli yerlerden hoş geldiniz, görüşelim haberleri iletiyorlardı. Dışişlerince görevlendirilen nazik mihmandarımız programımızın ayrıntılarının Washington'da belirleneceğini, fakat istersek birkaç gün bu kentte kalıp ilgi çekici yerlerini görebileceğimizi söyledi. 2 yılımı geçirdiğim bu kenti yeterince tanıyordum. İşime göstermeden önce de Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu ile temas edip araç işini, sonra da kültür ateşimizle buluşarak bölüme gelmeyi tasarlayan uzmanlar konusunu ele almak istiyordum. Teknik Yardım Bürosu'ndaki temaslar çok verimli geçti. Amerika Körler Vakfı temsilcisinin de katıldığı toplantılar sonucunda okula ihtiyacı olan tüm ders araçlarını sağlamak mümkün oldu. Bunun dışında başka bir Orta Doğu ülkesi için tasarlanmış bir kabartma yazı matbaasını da tüm araç gereçleriyle el çabukluğuna getirebildik. Bunların hemen yola çıkarılması vaadini de aldım. Bunların dışında okulda görevli olanlar için birer yıllık 6 bilgi görgü artırma bursu da koparıldı. Kimlerin hangi alanlar için gönderileceği konusunu dönüşte çözecektik. Kültür ateşimiz işitme özürlülerin eğitimi konusunda New York'taki önemli sahiler okullarından birinin müdürünün bir yıl içinde ülkemize gelmeyi düşündüğünü söyledi. Boston Üniversitesi özel eğitim profesörlerinden ikinci bir kişi de konuyla ilgileniyormuş. Tüm yaşamını işitmeyenlerin eğitimine adamış, bu yüzden de evlenmeye bile vakit bulamamış olan Miss Maz Lugin sıcakkanlı, sevimli bir hanımdı. Henüz yaz tatiline girmemiş olan görkemli okulunun tüm köşe ve bucağını gezdirdi bize. Sonra da Türkiye'de girişmeyi planladığımız işin ayrıntıları konusunda bilgi istedi. Bu konuşmalar kesin kararını vermeyi etkiledi sanırım. Profesör William Curvesus'la daha sonra Boston'u ziyaretimiz sırasında tanıştık. Washington'da programımızın ayrıntıları belirlenirken onunla buluşma isteğine değinmiştik. Telefonla arayarak orada bulunduğumuz sürece mihmandarlığımızı kabul edip edemeyeceği soruldu. Yoğun işlerine rağmen teklifi benimsemek nezaketini gösterdi. Enerjik, coşkulu, becerikli, ben yaşlarda bir gençti. Yorulmak nedir bilmeyen, kafasına koyduğunu sonuç alıncaya dek bir an olsun peşini bırakmayan bir adamdı. Üniversitesindeki özel eğitim çalışmaları dışında da yörenin tüm kurum ve çalışmalarını görmemizi sağladı. İlk kez uzak bir doğu ülkesine gideceği için de Marco Polo kadar coşkulu ve meraklıydı. Sonbahar başında Ankara'da buluşmak vaadiyle ayrıldık. Gazi programımızın ayrıntıları 3 amaç çevresinde toplanıyordu. Bunlardan birincisi bazı üniversitelerdeki eğitim fakültelerinin özel eğitime personel yetiştirmek için uyguladıkları programları incelemekti. 15 yıl önce bu tür programlar ancak 1-2 üniversitede vardı. Şimdi ise bu hareket hayli yaygınlaşmıştı. İkinci amacımız her tür özürlülere dönük eğitim kurum hizmetlerini tanımaktı. Üçüncüsü ise çalışma çağındaki özürlüleri toplumun üretim ve hizmet alanlarına kaynaştırmak için yapılan çalışmalardı. Her 3 konuya ilişkin uğraşlar sıkı sıkıya birbiriyle bağlıydı. Bu nedenle 4 aylık süreyi ülke boyutuna yayarak turistik gezi niteliğine dönüştürmek yerine Batı ve Orta Amerika'dan seçilen 4-5 eyalette bu ilişkileri derinliğini incelemeyi yeğlemiştik. Birkaç gün sonra elimize verilen programda hangi gün ve saatte ne tür bir taşıtla nereye gideceğimiz, mihmandarımızın ad ve adresi, kalacağımız otele kadar gerekli tüm ayrıntılar yer almıştı. Seyahat öncesi ya da sırasında bir karabasan sık sık uykumu bozar, ya taşıta bineceğim sırada bilet ya da pasaportumu kaybederim ya da nefes nefese geldiğimiz istasyon ya da rıhtımdan bizi taşıyacak aracın kalkıp uzaklaştığını görürüm. Programın ayrıntıları sanki bu karabasanı önlemek amacıyla düzenlenmişti. Doğu ve Orta Amerika'da ziyaret ettiğim 4 üniversitede toplayabildiğim bilgi ve izlenimlerin etkileyici 2 önemli yönü bulunuyordu. Bunlardan birincisi özel eğitim hizmetlerinin lisansüstü uzmanlığı gerektiren bir hizmet türü olduğu anlayışının hızla yaygınlaşmasıydı. Bundan daha etkileyici olanı ise geçen 13 yıl içinde bu ve öteki eğitim ve ruh bilim alanındaki bilgi birikimiydi. Çeşitli ders ve kurslara ilişkin okunacak kaynak listelerini otellerde eşimle gözden geçirirken bu süre içinde iyice gelişme dışında kalıp eskidiğimi hissetmekten kurtulamamıştım. Savaş süresinde dış kaynaklarla ilişkilerim geniş ölçüde kısıtlanmıştı. Fakat savaş biter bitmez bunları yenileyip dergiler ve öteki yayınlar yoluyla gelişme ve yenilikleri izlemeye çabalamıştım. Buna rağmen bilim ırmağının yatağından kıyıya fırlatılarak güneş altında kavrulup dökülmeye yüz tutan kütük kadar kendimi yetersiz hissetmekten kurtulamadım. Sanırım bilim kurumlarımızın o zamanlar ve şimdi en önemli eksiği bu üretilenleri izlemek, üretme gücünden yoksun oluşudur. Hukuka devam ettiğim süre içinde elde edebildiğimiz kaynaklar, çeyrek yüzyıl önce hazırlanmış 3-5 taş basması ders notlarından başka bir şey değildi. Hocaların takrirleri de bu notlardan fazla değişik değildi. Hatta bir kesimi hinelene hinelene ezberlenmiş nutuk metinlerini andırıyordu. O zamanlardan bugüne durum kuşkusuz bir ölçüde değişti. Fakat gene de bilim kurumlarımızın öncelikle belletici kaynaklar olarak kalıp ülke ve ülkeler arası çapta bilgi ve teknik üreten kurumlar haline geçebilmekte sıkıntı çektiklerini söylemek yanlış olmaz. Bu yöndeki gelişmeye katkıda bulunabilecek yetenek ve olgunlukta olanlardan birçoğunun son yıllarda hızlanan beyin gücü yüzünden gelişmiş ülkelere kaçırılması bizim gibi gelişme halindeki ülkeleri bu yönde daha da yoksullaştırıyor. Bu kısır döngüyü kırabilmenin bir yolunu bulmak zorundayız. Öğretimin her aşamasında yeni kuşağın kafasını kendimizce önemli sayılan bilgilerle tıka basa doldurma çabasını sürdürdükçe kurumların bilgi istifçiliği tutkusundan kurtulup üreticiliğe geçmesi beklenemez. Bu nedenle bir süre önce ilkokul programından başlayarak genç kuşağa ilgi duyup önemsedikleri bilgi ve becerileri araştıracakları kaynaklara götürecek ilke ve yöntemler benimsenmişti. Hazır lob bilgi yerine sorunları algılamak, çözüm yollarını araştırıp seçme becerilerini geliştirip pekiştirecek bir tutum öneriliyordu. Bu aşama oluşturulduktan sonra da orta öğretime geçilecekti. Fakat kaldırılan ders kitaplarının yerini sınıf dergileri piyasa salıverdi. Öğretim dergi sayfalarındaki basma kalıp soru ve sorunların çözümüne dönüştü. Bu işlerde ev ödevine dönüşüp ana babanın sırtına yüklendi. Orta öğretim aşaması için şuralarda oluşturulan kararlar, talim ve terbiye kurulunda yapılan hazırlıklarsa düşükler durumunda dosya raflarında toz toplamaya bırakıldı. Bununla beraber uygulamaya aktarılmak mutluluğuna erişebilse durum değişebilir miydi acaba? Uygulamada bu kademedeki soysuzlaşmayı önleyecek önlemler alınsaydı bile onun üstündeki öğrenim aşamasının dişlilerine uyum sağlayabilmesi mümkün olabilecek miydi? Bu da kuşku götürür. Fen lisesi denemesiyle öteki deneme liselerine ilişkin tecrübeler böyle bir kuşkuyu pekiştirecek nitelikte, bu kurum uzay çağının doğuş hengamesinin telaşı içinde, fen ve matematik alanlarında olağanüstü yeteneği olan gençleri, araştırıcı ve yaratıcı yeteneklerini geliştirmek için kurulmuştu. Kişisel projeleri, araştırma ve modern araç gereçlerle donanmış laboratuvarları, özel olarak seçilip yetiştirilmiş öğretmenleriyle model bir kurum niteliğindeydi. Fakat mezunları hemen her yıl üniversite seçim sınavlarındaki üst dereceleri elde ettikleri halde bu düzeyin kendine öz çarklar arasında hırpalanmaya başladılar. Çünkü oralarda başlangıçta liselerinde edindikleri yineleniyordu. Sonra araştırma ve ilerleme konusunda alıştıkları destekler ve olanaklar yoktu. Her tür arızalı çocuklara öz eğitim kurumlarını gezerken beni en çok etkileyen durumu ne olursa olsun insan evladı ve onun gelişimine verilen önemdi. Doğuşta ya da kaza veya hastalık sonucu en önemli organlarından yoksun kalanlar ve bunları kullanamayacak duruma düşen çocuk ve gençlerin geriye kalan güç ve yeteneklerini geliştirip kullanmayı öğreterek onlara bağımsız bir yaşama hazırlayan kuruluşlar, insana verilen değer ve önemin en duygulandırıcı kanıtlarıdır. Takma kolu ile sütünü yardımsız içen, tutmayan bacaklarına rağmen tekerlekli sandalyesinde okulun her yanında cirit atabilen, dişleri arasına sıkıştırdığı fırça ile resim yapan, parmak ucuyla kabartma satırlar üstünde koşturanlara, engellerini aşmak için bir yol ve yöntem bulan sabır ve sevgiye hayran olmamak olanaksız. Geri zekalılara öz bir sınıfı ziyaret ediyorduk. Bir köşeye bir tuvalet masası yerleştirilmişti. Üstünde çeşitli kremler, allık ve dudak boyalarından tutun da çeşitli saç fırçalarına kadar her tür süs aracı vardı. Bunlar renkli sicimlerle ayna çevresinde bağlanmış, her birinin sonundaki kartın üstüne de süs aracının adı yazılmıştı. Sınıfın geri zekalı kızları bu tuvalet masasının önüne oturarak öğretmenlerinin güdümü altında saçlarını nasıl tarayacaklarını, dudaklarını nasıl boyamaları gerektiğine kadar genç kızlara öz her türlü süs ve temizlik becerisini öğreniyorlardı. Bunu yaparken okuma becerileri de pekiştiriliyordu. Süslenmeye, sınıf içi öğretimde vakit ayırmaya neden ihtiyaç duyduklarını öğretmene sormaktan kendimi alamadım. Süslenmek onların da hakkı. Bunu yapabilmeyi ne kadar iyi öğrenirlerse toplumca kabul edilmeleri de o kadar kolaylaşır yanıtını verdi. Washington yöresinde de genç suçlulara öz bir ıslah evini ziyaret etmiştik. Kapalı yüzme havuzu, tenis kortları ve öteki spor alanları, çeşitli işlikleri ve kitaplarıyla modern ve iç açıcı bir kurumdu. Bütün günü orada geçirerek aralarında yemek yedik ve çalışmalarını izledik. Ayrılmadan önce müdürle yarenlik ederken iltifat sandığım bir şaka yapmaktan kendimi alamadım. Müdür bey, bir suç işleyip buraya girsem, ıslah edilip çıkacağımı ömür boyu bu rahatlık ve bolluk içinde yaşamayı yeğe tutardım dedim. Gülümsedi ve buraya gelenlerden yılda kaç kişinin her tehlikeyi göze alarak yokluk ve yoksulluk çevrelerine geri dönebilmek için kaçmaya kalktığını söylesem böyle düşünmezdiniz. Biz ne kadar kötü ve çirkin görünürse görünsün, insan ancak alıştığı ortam içinde rahatlık duyuyor. İşte bu nedenle düzeltici eğitimi, yeni tutumlar, alışkanlıklar ve yeni özlemler kazandırmak sayıyorum yanıtını vermişti. Gördüğümüz bu eğitim kurumlarının başka bir ilginç yanı daha vardı. Birçoğu yüzyıllar öncesi hayırsever yurttaşların özel girişimleriyle kurulmuştu. Eyalet ya da federal yönetimce kurulanlarda da yurttaşların yakın ilgi ve desteği hemen fark ediliyordu. Özürlü ve uyumsuzların toplum ilişkilerini yoluna koymak, kitap okumak, evlerine hafta sonu davetleri gibi çeşitli gereksinim ve hizmetlerle içtenlikle yardımcı oluyorlardı. Washington'daki ıslah evini bize bir sürü ülkemizdeki Amerikan elçiliğinde müsteşarlık yapmış olan Mr. Shaw gezdirmişti. Kurumun mütevelli heyet üyelerindenmiş ve çocuklardan birçoğunu dostça ahbaplık edecek kadar yakından tanıyor gibiydi. Esasen bizim gibi her iş ve hizmeti devletten beklemeye alıştırılmış olanlar için bu ülkede yurttaşların birey ve küme olarak sorunlarını ele almak ve çözüm yolları bulup uygulamakta gösterdikleri girişim ve sorumluluk duygusu en beğenilecek yanlarından birisi gibi geldi bana. Öyle oturup saatlerce ondan bundan yakınıp eleştiriler savurarak vakit öldürmüyorlar. Bir sorun ortaya çıkınca içlerinden hiç değilse birisi hadi bir çaresini bulalım önerisini ortaya atıyor. Özürlüler, uyumsuzlar ve eski tutukluların çalıştıkları iş yerlerini dolaşmaya başlayınca eğitim kurumlarında harcanan emeğin pek de öyle bir hayırseverlik fantazisinden ileri gelmediği hemen fark ediliyordu. Özürlülerin hemen her çeşidi olan üretim ve hizmet alanlarına kaynaştırılmıştı. Çeşitli endüstri kurumlarını gördüm. Ses alma araçları yapan bir fabrikanın montaj tezgahının başında kör bir işçi çalışıyordu. Genellikle üretimin hızını bu baştaki işçi belirler. Atölye gözetimcisine körler biraz ağır çalışır, tezgah başı olması işi ağırlaştırmıyor mu diye sormaktan kendimi alamadım. Aksine tamamen dokunmaya ve parmak becerisine dayanan bir iş yaptığı ve dikkatini dağıtmadığı için görenlerden hızlı yapıyor. Görenler de ondan geri kalmamak için daha hızlı çalışıyor yanıtını verdi. Görmeyenlerin işlettiği tavuk çiftlikleri ve mandıraları ziyaret ettik. Eş ya da başka bir yakınlarının yardımı ile işletmenin çoğu işini yürütüyorlardı. Kendi işletmelerinde ya da olağan iş yerlerinde çalışamayacak kadar önemli ve kapsamlı sakatlıkları olanları da kendi hallerine terk etmemişler. Onlar için de çeşitli özel iş yerleri kurmuşlar ya da evlerinde verimli duruma getirmek için her tür desteği sağlıyorlar. Detroit'te ziyaret ettiğimiz bu tür bir kurumu çok ilginç buldum. Çeşitli kentlerde benzeri bulunan ve iyi niyet endüstrisi adını verdikleri bir kurumdu bu. Görevlileri evlerden ıskartaya çıkarılmak istenen her tür eşyayı araçlarıyla topluyordu. Mobilya, giysi, buzdolabı, çamaşır makinesinden tutun da okunup bir yana atılmış kitaplara kadar ne verilirse kabul ediyorlardı. Bunlar merkezin depolarına getiriliyor, oradan ilgili oldukları çeşitli bakım ve tamir atölyelerine dağıtılıyordu. Bu işliklerde kör, kötürüm, ağır derecede geri zekalı her tür sakat işçi çalışıyordu. Bunlar sökülüp delineni dikip yamıyor, çürüyeni değiştiriyor, temizleyip boyuyor ve ıskartaya çıkan her şeyi yeniden kullanılabilecek duruma getiriyordu. Sonra bunlar kurumun süpermarketi andıran satış yerine çok elverişli fiyatlarla satışa çıkarılıyorlardı. Buradan 5 dolara tıkır tıkır işleyen eski bir buzdolabı, 2 dolara yeni gibi duran bir takım elbise alarak her yönden donanmak mümkündü. Yoksul ailelerle varlıksız üniversite öğrencilerinin kurtarıcısı gibi bir yerdi burası. Kurumun kafeteryasında çatal kaşık kurulayıp bölmeli bir kaba sıralayan bir gençle tanıştırdı bizi yönetici. Dikkatle kuruladığı çatı, bıçak ve kaşıkları ilgili oldukları bölmelere yerleştiriyordu. Mihmandarımız daha önce eblehliğin üst sınırından bir geri zekalı olduğunu söylemişti. Giyim kuşamındaki düzgünlüğe, işini yapıştaki dikkat ve titizliğine, sorulara verdiği kısa yanıtlardan kuşkulanmaktan kendimi alamadım. Nazik bir dille hiç de geri zekalıya benzemiyor dedim. Yönetici şimdi dikkat edin uyarısından sonra bölmeli kabı ters çevirip sağına soluna getirdi. Böylece en yakındaki bıçak gözü en uzağa gitmiş oldu. O yapılanı izlediği halde kuruladığı bıçakları gene en yakınındaki kaşık gözüne yerleştirmeye devam etti. Bu durumda olanların en belirgin yanı edindikleri becerileri en ufak bir değişikliğe uydurabilme gücünden yoksun oluşlarıdır. Temmuz sonlarına doğru Profesör Kıvresius'un rehberliğinde Boston yöresindeki incelemelerimizi tamamladığımız zaman enerji depolarımız iyice boşalmış gibiydi. Davet süresi Ağustos sonuna kadardı. Ziyaret etmemiz gereken birkaç kent daha vardı. Biz bir yandan şölende ağzına bir lokma daha koyamayacak duruma gelenler gibiydik. Bir yandan da yeni ders yılına girmeden sonuçlandırılması gereken işler yurtta bizi bekliyordu. Washington'da telefonlaşarak gezimizin geri kalan kesimini iptal etmelerini rica ettim. Ülkeye dönüş yolunda okulun yeni yapısına taşınmış olabileceğini kuruyordum. Fakat her şey bıraktığım yerde duruyor gibiydi. Hemen bakanlığın kapısını aşındırmaya koyuldum. Hala boş duran yapıya başkasının elini çabuk tutup bizden önce yerleşmelerinden korkuyordum. Bu arada Birleşmiş Milletler'den sağladığım araç gereç ve matbaa da gümrüğe gelmişti. Nihayet eski beden eğitimi yapısının köyler okuluna tahsisi kararı çıkabildi. Yerleşme telaşı ortasında bakan ve müsteşar durumumuzu görmeye geldiler. Eski bölge okulu artıklarından oluşan okul donatımının yıpranmışlığını görünce teknik okuluna yeni mobilya ve sıralar için hemen orada emir verildi. Kısa sürede matbaa kuruldu. Yeni sıra ve dolaplar gelip yerlerine yerleşti. Gerekli yeni atamalar yapıldı. Yeni kayıtlarla öğrenci kadrosu da genişledi. Gerçekten okul 100 artıcı bir duruma gelme yolunu tutmuştu. Fakat bu sıralarda meslek dergileri ve gazetelerde çıkan bazı yazılar bakanlığın bu yapıyı köyler okuluna tahsiste neden çekingen davrandığını ortaya koydu. Bilen bilmeyen yazarlar 2,5 kör çocuk uğruna Yüksek Beden Eğitim Akademisi projesinin çıkmaza sürüklenmesine neden olan bakanlığı atıp tutuyordu. Oysa orta dereceli okulları öğretmen yetiştiren bir kurumun beden eğitimi yetiştiren bölümünü spor akademisine dönüştürme uğraşı çok daha önce çıkmaza girmişti. Bu amaçla yaptırılan binada aylardır boş duruyordu. Özel eğitimi geliştirip yerleştirmenin başlangıcında böyle bir çatışmaya girmek zorunun doğuşu hiç de hoşa gidecek bir durum değildi. Fakat bir kez ok yaydan fırlamıştı. Boş duran bir yapının yarattığı bu çekişme yıllarca sürüp gitti. Her bakan ya da müsteşar değişmesinde hemen köyler okulunu buradan çıkarma seferberliğine girişildi. Yerleşme sürüp giderken Gazi Eğitim Enstitüsü'nde bu alanda personel yetiştirmek için bir özel eğitim bölümü kurulması kararı da çıktı. Öğrenci seçim ve kayıt kabul için gerekli ön hazırlıklara girişildi. O sırada Profesör Kıvresuz ve Miss Mez Lugin de Ankara'ya geldiler. Hemen toplantılara koyularak bölümün programı, öğrenci seçiminin ayrıntıları üzerinde çalışmaya koyulduk. Bu bölümün kuruluş çalışmalarının milli eğitimde birçok yeniliklerin başlangıcı olduğu kanısındayım. Bunlardan birisi programlarda esas branş, ek branş kavramı ile sınırlı da olsa seçmeli derslere yer verilişiydi. Bu bir yandan öğrencileri iki alandan birisinde çalışabilme olanağı veriyor, hem de çift özürlüler konusunda anlayış sahibi kılıyordu. İkinci önemli yenilik öğrenci seçimine ilişkin o zamana kadar bütün bölümler için illerde kompozisyon türü bir sınavla ilk aşama seçimi yapılırdı. Bu kağıtların okunup değerlendirilmesi haftalarca sürerdi. İkinci aşama için Ankara'ya davet edilenlerin sözlü ya da yapımlı sınavları ise gene haftalar boyu sürerdi. Bu çok vakit alan ve seçim güvenirliği düşük olan bir yöntemdi. Özel eğitim bölümü için ilk aşama seçim sınavını genel bilgi ve genel yetenek testlerinden oluşan bir batarya ile yapma kararı alındı. Bu araçların hazırlanması ve basılması için yoğun bir çalışmaya girişildi. Daha sonra Bakanlık Talim ve Terbiye Kurulu'na bağlı olarak kurulup geliştirilen test ve araştırma bürosu bu ilk öğrenci seçiminin ürünü olmuştur.